Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1553. 13. ayrım. Yolun çoğunda atım onunkinin yanındaydı. Dük'ün verdiği zavallı küçük beygirim, Lady Mary'nin iri atına ayak uydurmak için epeyce çaba harcıyordu. Benden çocukluğumda öğrendiğim İspanyolca şarkıları söylememi istedi. Annesi bir zamanlar ona da bu şarkıları söylediğinden, arada bir melodiyi ya da şarkının sözlerini hatırlıyor, onu seven bir annenin hatıraları ile titreyen sesiyle bana eşlik ediyordu. Londra'ya giden yolda hızla ilerliyor, yaz vakti çekilen suları sıçratarak dereleri geçiyor, toprağın yumuşak olduğu yerlerde eşkin gidiyorduk. Lady Mary, neler olduğunu öğrenmek için bir an evvel saraya varmak istiyordu. John Dee'nin aynasını ve kralın ölüm tarihini 6 Temmuz'u nasıl tahmin ettiğimi hatırladım ama bir şey söylemeye cesaret edememiştim. İngiltere kraliçesinin ismini söylemiştim fakat ağzımdan çıkan isim Kraliçe Mary değildi. 6 Temmuz, lordumu memnun etmek için uydurduğum bir tahmindi ama Jane ismi öylece ağzımdan fırlamıştı. İkisinin de hiçbir anlamı olmayabilirdi. Lady Mary, korkularının asılsız olduğunu görmeyi umarak Londra'ya doğru atını sürerken, ben de onun yanında görme yeteneğimin söylediklerinin birer saçmalık ve uydurmadan ibaret olduğunu umarak ve öyle olması gerektiğini düşünerek ona eşlik ediyordum. Bütün sabah boyunca at tepesindeydik ve ancak öğlen civarı Hoddesdon isimli kasabaya vardık. Hepimiz yeniden yola çıkmadan evvel güzel bir akşam yemeği yemeyi ve iyice dinlenmeyi umuyorduk. Birdenbire önümüzde adamın biri belirdi ve elini kaldırarak Lady Mary'e bir işaret verdi. Belli ki Lady'yi tanıyordu. Lady Mary hemen ona el sallayarak baş başa konuşmak üzere adamı yanına çağırdı. Adam onun atının dibine yanaşıp yularını bunu sanki her zaman yapıyormuş gibi eline aldı. Lady Mary ona doğru eğildi. Aralarındaki konuşma çok kısa sürdü. Duymak için epey çabalamama rağmen sesi çok alçaktı. Sonra adam geri çekilip kasabanın yoksul sokaklarında gözden kayboldu. Lady Mary hemen bir mola emretti. Ardından öyle bir hızla atından yere fırladı ki seyis başı ona yetişmekte güçlük çekti. Koşarak en yakın hana girdi. Bağırarak bir kağıt kalem istedi. Sonra herkese içecek ve yemek ısmarlayıp atların elden geçirilmesini ve bir saat sonra yola çıkacak şekilde hazır olmasını emretti. ''Yüce Tanrım, artık yola devam edemeyeceğim.'' dedi Lady Margaret. Hanımı hızlı adımlarla yanından geçerken, öyle yoruldum ki bir adım daha atmaya halim kalmadı. O zaman gelme diye yapıştırdı Lady Mary ki asla böyle davranmazdı. Sesinin tonu hepimizi genç ve iyileşmekte olan kralımızı görmek üzere Londra'ya yaptığımız bu ümit dolu yolculuğun aniden feci şekilde yön değiştirdiği konusunda uyarıyordu. Lord Robert'a mesaj göndermeye cesaret edemedim. Notu ona ulaştırmak hiç de kolay olmazdı. Hem zaten yolculuğun bütün keyfi kaçmıştı. Adam ona ne söylediyse belli ki kardeşinin iyileşmekte olduğunu ve Lady Mary'yi dans etmesi için saraya davet ettiğini telaffuz etmemişti. Lady Mary ana salondan içeri girdiğinde yüzü solgun, gözleri kıpkırmızıydı ama hüzün onu yumuşatmamıştı. Kararlı ve öfkeliydi. Elçilerden birini İspanyol büyükelçisini bulması, görüşlerini almak için ona yalvarması ve tahtını ele geçirmekte İspanyol imparatorunun yardımına ihtiyacı olabileceği konusunda onu uyarması için Londra yolunun güneyine gönderdi. Başka bir elçi aracılığıyla da Lady Elizabeth'e sözlü bir mesaj iletti. Kız kardeşler erkek kardeşe karşı entrika çeviriyormuş gibi bir imaj yaratmamak için mesajı kağıt üzerine yazmaya cesaret edemedi. İkiniz yalnız kalmadan onunla sakın konuşma diye tembihledi. Söyle, sakın Londra'ya gitmesin. Bu bir tuzak. Kendi güvenliği için hemen yanıma gelmesi gerektiğini söyle. Dük'e de bir mesaj gönderdi. Yolculuk edemeyecek kadar hasta olduğunu ve Hunstone'daki evinde huzur içinde dinlenmek istediğini yazdı. Sonra ana kafileye geriden gelmesini emretti. Sen benimle geliyorsun, Lady Margaret. Sen de Hannah dedi. En sevdiği Nedimesi Jane Dormer'a gülümsedi. Sen bizi takip edeceksin dedi ve kulağına eğilip ona gideceğimiz yeri fısıldadı. Bu kafilenin peşimizden gelmesini sağlamalısın. Biz kimsenin yetişemeyeceği kadar hızlı gideceğiz. Bize eşlik etmesi için 6 adam seçti. Yandaşlarına kısa bir veda konuşması yaptı, sonra parmaklarını şaklatarak seyis başının onu semerine oturtmasını emretti. Atını çevirip bizi Hoddesdon'dan çıkararak kasabaya geldiğimiz yola geri soktu. Ancak bu kez kuzeye giden büyük yolu takip ediyor ve güneş yavaşça tepemizden solumuza inip batarken, gökyüzü rengini kaybedip ağaçların karanlık gölgeleri üzerinde gümüş rengi minik bir ay belirirken, biz hızla Londra'dan uzaklaşıyorduk. "Nereye gidiyoruz Lady Mary? Hava kararıyor," diye sordu Lady Margaret yalvarır gibi. "Karanlıkta at süremeyiz." "Canning Hall'a," diye cevap verdi Lady Mary katı bir sesle. "Canning Hall nerede?" diye sordum Lady Margaret'in aptallaşan yüzünü görünce. "Norfolk'ta," dedi sanki dünyanın öbür ucuymuş gibi. "Tanrı bize yardım etsin. Lady kaçıyor."
"Kaçıyor mu?"
Tehlike sezgisiyle boğazımın yandığını hissediyordum. "Deniz tarafına. Lowestoft'tan gemiye binip İspanya'ya kaçacak. Adam ona herhalde onu büyük tehlikelerin beklediğini ve ülkeyi toptan terk etmesini söyledi." "Ne tür tehlikeler?" diye sordum hemen. Lady Margaret omuz silkti. "Kim bilir? Vatan hainliğinden yargılanma."
"Ya biz ne olacağız? Eğer İspanya'ya gidiyorsa ben eve dönüyorum.
Hanımım için bile olsa bir vatan hainiyle baş başa kalamam. İngiltere yeterince kötüydü, bir de İspanya'ya sürülmeyeceğim." Cevap vermedim. Çılgın gibi nerenin benim için en güvenli yer olacağını düşünüyordum. Evde babamla mı kalmalıydım, Lady Mary ile mi, yoksa bir at kapıp Lord Robert'a mı gitmeliydim?
"Sen ne yapacaksın?"
diye üsteledi. Korkudan dilim dolanarak başımı iki yana salladım. Elimle çılgın gibi yanağımı ovuyordum.
"Bilmiyorum."
"Bilmiyorum. Eve gitmeliyim sanırım ama yolu bilmiyorum. Babam ne yapmamı isterdi onu da bilmiyorum. Bu işin doğruları ya da yanlışları hakkında hiçbir fikrim yok." Genç bir kadına pek de yakışmayan acı bir gülümsemeyle güldü. "Doğru ya da yanlış diye bir şey yok," dedi. "Sadece kazanmayı sevenlerle kaybetmeyi sevenler var. Altı adamı, ben ve bir soytarıyla Lady Mary, koca bir ordu ve Londra Kulesi dahil krallığın bütün kalelerini elinde tutan Northumberland Dükü'ne karşı savaşı kaybedecek." İşkence gibi bir yolculuktu. Hiç mola vermeden gece bastırana dek atlarımızı sürdük. Sonra Sawston Hall'da John Huddlestone adında bir beyin evinde durduk. Hizmetçilerden birine bana bir parça kağıt ve bir kalem getirmesi için yalvardım ve Lord Robert'a değil, adresini vermeye cesaret edemediğim birine, John D.'ye bir mektup yazdım. "Sevgili eğitmenim," diye başladım, mektubu açacak olan herhangi birini yanlış yönlendirebilmek umuduyla. "Bu tekerleme hoşunuza gider umarım." Ve altına benim yaşımdaki bir kız çocuğunun kibar bir eğitmene göndermek isteyebileceği bir oyun gibi göstermeye çalışarak şifreli harfleri yılan kıvrımlarıyla yerleştirdim. Kısaca şöyle diyordu: "Canning Hall'a gidiyor ve ardından ben ne yapmalıyım?" Hizmetçi mektubu ertesi gün geçecek olan atlıya göndermeye söz verdi. Mektubun doğru yere ve doğru ellere ulaşmasını dilemekten başka yapabilecek bir şeyim yoktu. Kendimi mutfaktaki ateşin yanına çektikleri tekerlekli somyaya attım ama bütün yorgunluğuma rağmen gittikçe azalan ateşin loş ışığında nerenin benim için güvenli olabileceğini düşünmekten sabaha kadar gözümü kırpmadım. Sabah erkenden saat 5 civarı tutulmuş halde uyandım. Gözümü açtığımda kahyaoğlan başımın tepesinde şangırtıyla kova kova su, çuval çuval odun taşıyordu. Lady Mary sanki yasak değilmiş gibi John Huddlestone'un şapelinde duasını dinledi. Sabah 7'de bütün gücünü toplamış halde yolu göstermesi için yanına Bay Huddlestone'u da alarak semerine oturdu. Ben arkadan gidiyordum. Önümde nallarını takırdatarak ilerleyen bir düzeye kadar at vardı. Küçük midillim öndekilere yetişmeye çabalıyordu ki havada o eski, tuhaf, berbat kokuyu duydum. Yanık kokusu alıyordum, duman kokusu. Şişte kızaran bifteğin iştah açıcı ya da mevsim sonunda yakılan yaprakların masum kokusu değil. Kin kokusu alıyordum. Birinin inançlarını, birinin evini yerle bir eden kötü niyet kokusu. Semerimde dönüp arkama baktım ve ufukta az önce geride bıraktığımız evden yükselen alevleri gördüm. Sawston Hall ateşe verilmişti. "Lady'm!" diye bağırdım. Beni duydu, döndü. Sonra atını dizginledi. John Huddlestone hemen yanı başındaydı. "Eviniz," dedim uzatmadan. Bakışları benden öteye kaydı. Görebilmek için iyice gözlerini kıstı. Emin olamadı. Belli ki aldığım duman kokusunu o almıyordu. Lady Mary bana baktı. "Emin misin Hannah?" Başımla onayladım. "Kokuyu duyuyorum. Duman kokusunu." Sesim içimdeki korkuyu ele veriyordu.
Elimle sanki is üzerime yağ yormuş gibi durmadan yanağımı ovuyordum. Kokuyu duyuyorum. Evinizi ateşe verdiler efendim. Sir Huddleton sanki doğruca eve gidecekmiş gibi atını çevirdi. Sonra ziyareti evine ve servetine mal olan kadını hatırladım. Beni bağışlayın Lady Mary. Eve gitmeliyim. Karım. Koş, dedi Lady kibarca. Emin ol, ben kendi evime girdiğim anda sen de yeni evine gireceksin. Sana başka bir ev vereceğim. Bana olan sadaketin yüzünden kaybettiğin evden daha büyük, daha şatafatlı bir ev. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Adam, endişeden aklını oynatmış halde onu başıyla onayladı, ardından dört nala ufukta evinden yükselen alevlerin göründüğü tarafa yöneldi. Kahyası atını Lady Mary'nin yanına sürdü. ''Size yolu göstermemi arzu eder misiniz Lady'm?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Lady. ''Beni Bury St. Edmunds'a götürebilir misiniz?'' Kahya beresini başına geçirdi. ''Malden Hall ve Thetford ormanından doğru mu?'' ''Tabii Lady'm.'' Lady yola devam işareti verdi ve ardına bakmadan atını sürdü. İçimden bir gece önce konakladığı evin yerle bir edildiğini görmesine rağmen geride bıraktığı harabeyi değil, sadece önündeki güçlükleri düşünebiliyorsa işte gerçek bir prenses diye geçirdim. O geceyi Thetford yakınlarındaki Euston Hall'da geçirdik ve ben Lady Mary'nin odasında tüm giysilerim üzerimde pelerinime sarılıp her an geleceğinden emin olduğum bir tehlikeyi bekleyerek yerde yattım. Bütün gece ayak sesleri, yangın kokusu, meşalelerin is kokusunu duymaya hazır, tetikte durdum. Arada bir içim geçti ama tıpkı Southstone Hall'da yaptıkları gibi bir protestan çetesinin gelip bu evi de kül edeceği korkusuyla neredeyse hiç gözümü kırpmadım. Çatıyı ve merdivenleri ateşe verdiklerinde evden çıkamayacağım düşüncesi beni dehşete düşürüyordu. Duman kokusuyla uyanmaktan korkarak bütün geceyi uykusuz geçirdim. Bu yüzden taşların üzerinde yürüyen atların toynak seslerini duyduğumda neredeyse içim rahatladı. Hemen pencereye koştum. Uyumadan tetikte durmamın ödülü olsa gerekti. Lady Mary gözlerini açtığında elimi ona uzatarak sessiz olmasını işaret ettim. ''Ne görüyorsun?'' diye sordu yataktan battaniyeleri üzerinden atarken. ''Kaç adam var?'' ''Sadece bir at var. Adam perişan görünüyor. Git bak bakalım kimmiş?'' Tahta basamaklardan girişe koştum. Nöbetçi gözetleme deliğini açmış, geceyi burada geçirmek isteyen yolcuyla ağız dalaşı yapıyordu. Elimi nöbetçinin omuzuna koydum. Kenara çekildi. Gözetleme deliğinden bakabilmek için parmak uçlarımda yükselmem gerekiyordu. "Kimsin?" diye sordum. Havasında olmadığım bir role bürünerek olabildiğince boğuk bir sesle. "Ya sen kimsin?" diye sordu bana. Sesteki o belirgin Londra aksanını hemen yakaladım. ''Ne istediğini söylesen iyi olur.'' diye üsteledim. Gözetleme deliğine iyice yaklaşıp sesini fısıldar gibi alçalttı. ''Lady'ye önemli bir haberim var, kardeşiyle ilgili. Beni anladın mı?'' Bizi tuzağa düşürmek için gelip gelmediğini anlamanın hiçbir yolu yoktu. Riski göze alıp kenara çekildim ve nöbetçiye kapıyı açmasını işaret ettim. ''İçeri al. Sonra kapıyı tekrar sürgüle.'' Adam içeri girdi. Tanrı'dan, benim ihtiyacım olduğunda da görme yeteneğimi kullanabilmeyi diledim. Peşinde bir düzene daha adam olup olmadığını, şu anda evi çevreleyip çevrelemediklerini, samanlıkları ateşe verip vermediklerini bilmek için her şeyimi feda edebilirdim. Ancak sadece adamın yorgun olduğunu, üzerindeki yolculuk kirini ve heyecandan içinin kaynadığını görebiliyordum. Mesaj ne? Kendisinden başka kimseye söyleyemem. İpek eteklerin hışırtısı duyuldu. Ardından Lady Mary aşağı indi. ''Kimsin?'' diye sordu. Adamın cevabı beni onun bizim tarafımızda olduğuna ve dünyanın bizim için bir gecede değiştiğine ikna etti. Alçalan bir kartal gibi çevik bir hareketle tek dizinin üzerine çöktü, kafasından şapkasını çekti ve sanki bir kraliçenin önünde reveransa geçer gibi başını eğdi. Tanrı onu korusun, Lady Mary bir an bile tereddüt etmedi. Sanki hayatı boyunca İngiltere kraliçesiymiş gibi elini uzattı. Adam ona uzanan eli tutkuyla öpüp gözlerini Lady Mary'e çevirdi. İsmim Robert Raines. Londra'nın kuyumcusuyum. Beni size Sir Nicholas Throckmorton, kardeşiniz Edward'ın öldüğünü haber vermem için gönderdi majesteleri. Artık İngiltere kraliçesisiniz. Tanrı onu kutsasın, dedi Lady alçak sesle. Tanrı Edward'ın izzetli ruhunu kutsasın. Kısa bir sessizlik oldu. Dine dönerek mi öldü,
diye sordu. Adam başını iki yana salladı. Bir protestan olarak öldü. Lady onu başıyla onayladı. Ve ben kraliçe ilan edildim, öyle mi? Diye sordu daha sert bir sesle. Adam hayır der gibi başını salladı. Özgürce konuşabilir miyim? Özgürce konuşmayacaksan tekerlemeler zırvalamak için epey uzun bir yol kat etmiş olursun, diye cevapladı Lady duygusuz bir sesle. Kral ayın 6'sının akşamında acılar içinde öldü dedi alçak sesle. 6'sında mı? Diye araya girdim. Evet ve ölmeden önce babasının vasiyetini değiştirdi. Buna yasal olarak hakkı yok, vasiyetin içeriğini değiştiremez. Buna rağmen değiştirdi. Sizi veliaht konumundan çıkardı, Lady Elizabeth'i de. Veliahtı olarak Lady Jane'i yazdı. Bunu isteyerek yapmış olamaz dedi Lady, yüzü bembeyaz kesilerek. Adam yüzünü buruşturdu. Kendi elleriyle değiştirdi. Lordlar Kamarası ve Yüksek Mahkemedeki herkesle onaylayıp imzaladı. Bütün meclis mi? Diye sordu. Hepsi. Peki benim durumum? Sizi vatan haini ilan edildiğinize dair uyarmaya geldim. Lord Robert Dudley sizi tutuklamak ve kuleye götürmek üzere buraya geliyor. Lord Robert buraya mı geliyor? Diye sordum. Önce Hunston'a gidecektir dedi Lady Mary. Babasına orada olacağımı yazdım. Nerede olduğumuzu bilemez. Bir şey söylemedim. Ancak John Dean'in benim notumu ona ileteceğini ve aferin bana bu sayede bizi nerede bulacağını kesinlikle tahmin edeceğini biliyordum. Lady Mary sadece kardeşi Elizabeth için endişeliydi. Ya Lady Elizabeth? Adam omu silkti. Bilmiyorum. Çoktan tutuklanmış olabilir. Onun evine de adam gönderiyorlardı. Peki Robert Dudley şimdi nerede? Ondan da haberim yok. Sizi bulmak bütün günümü aldı. Southson Hall'dan itibaren izinizi sürdüm çünkü yangını duyup orada olduğunuzu tahmin ettim. Üzgünüm Lady. Majesteleri. Peki kralın ölümü ne vakit ilan edildi ve Lady Jane'in haksız veliahtlığı? Ben yola düştüğümde henüz ilan edilmemişti. Lady Mary bir an durumu anlamak için durakladı. Sonra öfkelendi. Kardeşim öldü ve ölümü ilan edilmedi mi? Kral yanında kimse olmadan öyle kendi kendine mi yatıyor, dua bile edilmeden, adına hiçbir tören düzenlenmeden? Ben yola çıkarken ölümü hala sırdı. Lady dudaklarını ısırıp söyleyeceklerini yuttu. Aniden gözleri cin kesildi. Geldiğiniz için teşekkür ederim dedi. Sir Nicholas'a da hizmetinden dolayı teşekkürlerimi iletin. Üstelik yaptıklarını ondan beklemek için hiçbir sebebim yok. Cümlesindeki istihza oldukça sertti. Dizlerinin üzerinde bekleyen bu adam için bile. Bana gerçek kraliçenin siz olduğunu söyledi diye atladı adam. Kendisinin ve tüm ev halkının emrinizde olduğunu. Tabii ki gerçek kraliçe benim dedi Lady. Gerçek prenses de hep bendim ve krallığımı geri alacağım. Bu gece burada uyuyabilirsin. Nöbetçi sana bir yatak ayarlar. Sabah Londra'ya geri dön ve efendine teşekkürlerimi ilet. Bana bunları bildirmekle doğru bir iş yaptı. Kraliçe benim ve tahtım da benim olacak. Topuklarının üzerinde dönüp etekleri merdivenleri sürüye sürüye yukarı çıktı. Bense peşinden gitmeden evvel bir dakika kadar durakladım. Ayın 6'sı mı dedin diye sordum Londralı adama. Kral ayın 6'sında mı öldü? Evet. Reverans yaptıktan sonra hemen Lady Mary'nin peşinden yukarı çıktım. Odasına varır varmaz Lady kapıyı kapattı ve yüzündeki o gururlu maskeyi indirdi. Bana hizmetçilerden birinin giysilerini getir, sonra da John Huddlestone'un seyisini uyandır, dedi telaşla. Sonra ahırlara git ve iki at hazırla. Birinin semeri ikili olsun, kahya ve benim için. Diğerine de sen bineceksin. Lady'm? Bana artık majesteleri diyebilirsin, dedi asık bir suratla. Artık İngiltere kraliçesiyim. Hadi fırla. Seyise ne diyeceğim? Kellinghall'a bugün varmamız gerektiğini söyle. Onun hemen ardından gideceğimi ve diğer herkesi burada bırakacağımızı ve senin de bizimle geleceğini. Peki anlamında başımı sallayıp dışarı fırladım. Dün gece bize hizmet eden hizmetçi bir düzine daha hizmetçiyle birlikte yukarıda tavan arasında uyuyordu. Basamakları çıkıp kapıdan içeri şöyle bir göz gezdirdim. Karanlıkta kadını bulup sarsarak uyandırdım. Elimi ağzına bastırıp kulağına fısıldadım. Yeterince katlandım. Ben kaçıyorum. Giysilerin için sana bir şilin veririm. Arkamdan çalmış dersin. Kimse anlamaz. İki şilin dedi hemen. Anlaştık dedim. Giysileri ver, paranı getireyim.
Gömleğiyle önlüğünü bulmak için yastığının altını eşeledi. "Sadece elbiseyle başlık," diye emrettim. Kraliçeye eski püskü iç çamaşırlarını giydirme düşüncesiyle irkilerek. Başlığıyla birlikte istediklerimi toparlayıp bana uzattı ve ben parmak uçlarımda Lady Mary'nin odasına indim. "Buyurun," dedim. Bana iki şiline mal oldu. Çantasından iki şilin çıkarttı. "Çizme yok ama." "Lütfen kendi çizmelerinizi giyin," dedim yalvarır gibi. "Ben daha önce de kaçtım, nasıl olduğunu bilirim. Başkasının çizmeleriyle bir yere varamazsınız." Bu lafıma gülümsedi. "Hadi o zaman," dedim. Elimde iki şilinle tekrar yukarı koşup Tom'u, John Huddleston'un seyisini buldum ve adamı atları hazırlaması için ahırlara gönderdim. Mutfak kapısından fırına süzüldüm ve tam umduğum gibi bir önceki akşam yanan fırının ateşinde pişirilmiş bir tepsi ekmek buldum. Yarım somununu alıp pantolonumun ve ceketimin ceplerine tıkıştırdım. Küfeli eşekler gibi görünüyordum. Sonra hemen sofaya geri döndüm. 13. ayrımın sonu. Sayfa 129. Devamı 14. ayrımda.